Otel Kalimnos. Costa Otel Kalimnos'ta odamızdayız. Eski bir otel burası. Ana caddenin üstünde koskocaman bir tabelası var. Ufacık balkonumuzdan deniz, tekneler, limanın bir kısmı, masmavi gökyüzü ve aşağıdaki yolun kenarındaki turistik lokantalar ve tenteneli şık kafeler gözüküyor. Sabah Bodrum'dan bindiğimiz tekne Kos'a yanaşır yanaşmaz çevreyi şöyle bir dolaştık. Hava çok sıcaktı. Görünürde hiç insan yoktu. Eski kenti bulduk. Baştan aşağıya gezdik orayı. Bu öğle saatinde dükkanların çoğu kapalıydı. Eski kentten çıkınca içki satan dükkanları keşfettik. Hiç içki içmediğim halde bu boy boy şişelerin içindeki binbir çeşit rengarenk içkiler büyülemişti beni. Kim bilir her şişenin içinde ne dünyalar, ne neşeler, ne gözyaşları, ne mutluluklar saklıydı. İşte hepsi oradan dizilmiş oldukları raflardan sanki bize göz kırpıyorlardı. Birkaç şişe, rengi ve adı hoşumuza giden içki aldık. Dondurmalar da değişikti. Hepsi öyle güzeldi ki. Yol kenarındaki lokantalardan birine oturup birer tavuk salatası yedik, bira içtik. İşte ondan sonra Otel Kalimnos'u bulduk. Yaşlı, aksi bir Rum kadın işletiyordu oteli. Bir gecelik oda ücretini ve pasaportlarımızı aldı. Dik bir merdivenden odamıza çıkılıyordu. Eski otelde incin yoktu. Yol halıları eskimiş, kenarları lime lime olmuştu. Kapının kilidi gevşekti. Odamızın duvarları iri renkli, çiçekli bir duvar kağıdıyla kaplanmıştı. Yatak örtüleri ve yastık kılıfları yıkanmaktan eprimişti. Bir süre onların üstüne uzanıp dinlendik. Kendimize kartlar, takvimler, ufak hediyelik eşyalar almıştık. Onlara bakıp valizin üst kısmına yerleştirdik hepsini. Rodos'a sabaha karşı 3'te limandan bir geminin kalktığını son anda öğrenmiştik. Oteldeki yaşlı kadın paramızı geri vermiyordu. Pasaportlarınızı giderken vereceğim, beni uyandırırsınız diyordu. Gece saat 3'e değin otel odamızı boşaltmamaya karar vermiştik. Güneş az sonra batacaktı. Otelin dışında Kos alabildiğine canlanmıştı. Öğlen zamanı bomboş olan sokaklar, kıyı şeridi ve eski kent şimdi insanlarla doluydu. Nereden çıktıklarını anlayamadığımız İsveçli, Norveçli ve Danimarkalı karışımı bir yığın bisikletli turist kız vızır vızır çevrede dolaşıyorlar. Yavaş yavaş dolmaya başlayan kafelerden ve lokantalardan müzik sesi yükseliyordu. Otel Kalimnos bizi içinde fazla tutamadı. Bir kez daha dışarıya çıkıp o renkli, neşeli kalabalığa karıştık. Dört bir yanda eğlence başlamıştı. Birer sandviç yedikten sonra üstü zakkum ağaçlarıyla kaplı, sanki pembe çiçekli bir örtüyle örtülü barların bulunduğu sokağa daldık. Her barda ayrı bir disko müziği çalıyor, ayrı bir neon ışığı bizi içeriye çağırıyordu. İnsanlar sokakta dans ediyorlar, bir barda başlattıkları dansı bir ötekinde sürdürüyorlardı. Havada müzik sesi vardı. İçkiler ucuzlatılmıştı, barmenler makine gibi çalışıyorlardı. Neon ışıkları, renkli ampuller yanıp sönüyor, havada neşeli bir sigara dumanı dalgalanıp duruyordu. Seninle el eleydik. Bu alışık olmadığımız görüntünün içine dalmıştık. Sol taraftaki bir barın tezgahının üstünde kolları ejderha dövmeli, saçları rengarenk boyalı, deri yelekli, zımbalı pantolonlu iki delikanlı, içki şişelerinin ve bardakların arasında büyük bir ustalıkla dans ediyor, arada onlara hayranlıkla bakan sarışın kızların üstüne atlıyor, birer öpücük alıp yeniden tezgahın üstüne fırlıyorlardı. Kurulmuş gibi hiç durmaksızın ter ter tepiniyor, dans ediyor, yanaklarından akan teri ellerinin tersiyle siliyorlardı. Sonunda bitkin düşüp kalabalığın içine yuvarlandılar. Her bara girip çıkıyorduk. Bu akıl almaz eğlenceyi öylece izliyorduk. İkimiz de mutluyduk, heyecanlıydık. Biz de bu zakkumlu sokaktaki sonsuz mutluluğu yudum yudum içmeye çalışıyorduk. Ama eğlenmesini fazla bilmeyen bir ülkeden gelmiştik. Biraz yabancılık çekiyorduk. Melek kadar güzel yüzlü sarışın kızların arasında beliriveren kavruk, bodur boylu, lastik top gibi gençten bir zenci tüm yeni dans figürlerini akıl almaz bir kıvraklıkla yapıyor, bir yerlerde yuvarlanıyor, bir havalara sıçrıyor, her uğradığı barda bir tek attıktan sonra çevresinde topladığı kalabalıkla sokağın başka bir köşesine doğru uzaklaşıyordu. Zencinin peşine düşmüştük. Zakkumlu bar sokağında, havadaki coşkun müziğin içinde, o zamana değin hiç bilmediğimiz bir eğlence dünyasının içindeydik. Bir süre sonra alışık olmadığımız bu coşku, gürültü, hareket ve müzik sesi yormuştu bizi. Arka yoldan yeniden Otel Kalimnos'a döndük. Dik ve rutubetli merdivenleri tırmandık. Yaşlı otelci kadın sanki bambaşka bir dünyadaydı. Resepsiyonun ardındaki odasında kesik horultular çıkartarak uyuyordu. Rodos'a kalkan geminin saatine kadar otelde biraz dinlenip uyumaya niyetliydik. Ben ufak yol saatini 2:30'a kurdum. Köşedeki lavaboda elimizi yüzümüzü yıkadık. Çiçekli eski pikelerin üstüne uzandık. Ufak oda gece lambasının ışığında daha da değişik bir görünüme bürünmüştü. Sanki çocukluğumun çoktan unutulmuş bir yatak odasını anımsatmıştı bana. Portakal renkli, yarı ölü ışıkta duvarlardaki çiçekler bize sanki daha yaklaşmışlardı. Usul usul bir tilki uykusuna daldık. Gözlerimi kapatmamla birlikte birisinin koluma asılıp beni çekiştirdiğini duyumsadım. Bir de baktım yanımda Ayten, arkadaşım. Gözlerinde sonsuz bir acı ve umutsuzlukla bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Her zaman çok güzel, bakımlı olan meçli saçları azıcık dağılmıştı. Gözleri yaş içindeydi. Yazlık elbisesinin yakası azıcık yana kaymıştı. Ne olur bir şeyler yapalım, ne olur. Bir şeyler yapmalıyız diyordu. Çevreme bir göz attım. Ankara'da Gençlik Parkı'nda olduğumuzu anladım. Gül'ün oralardaydık. Nikah dairesinin yakınlarında bir yerde. Ne var, ne oluyor diye sordum Ayten'e. Şaşırmıştım. Onu hiç böyle çaresiz ve acılı görmemiştim. Evleniyor. Benimki bir genç kızla evleniyor. Birazdan nikahları kıyılacak. Az önce içeriye girdiler, sıra bekliyorlar. Dayanamayacağım, bir şeyler yapmalıyız diyordu. Ne yapabilirdik ki? Birlikte nikah dairesinin oraya doğru yürüdük. Kalabalık bir davetli topluluğu nikah dairesinin dışında bekleşiyordu. Çiçekli çocuklar içeriye çiçek sepetleri, çelenkler koşturuyorlardı. Onu o kadar çok seviyorum ki daha fazla dayanamayacağım bu acıya. Kaptılar onu, aldılar elimden. Az sonra nikah masasına oturacak o kızla diye inliyordu Ayten. Simsiyah upuzun bir Amerikan limusini durmuştu yanımızda. Hiç böylesini görmemiştim. Hayretle bakıyordum. İçinden el ele bir gelinle bir damat çıktılar. Olacak iş değildi bu. Marilyn Monroe ile Başkan John F. Kennedy'ydi bunlar. Marilyn daracık, beyaz, harikulade şık bir gelinlik giymişti. Elinde kap biçiminde pembe güllerden bir buket duruyordu. Bu daracık gelinliği ünlü terzisi Billy Travila'nın Marilyn'in üstündeyken dikip kapatmış olduğunu hemen anlamıştım. Ayten'i sarstım. Bak, görüyor musun, şu işe bak diye bağırdım. Ayten, farkında mısın? Belki de dünya tarihinin ufak bir bölümü değişecek. Bu mutlu gelinle damada o da şaşkın gözlerle baktı. Dediğimi tam anlamadı mı bilmiyorum. Merlin başkanın koluna girmişti. O muhteşem yürüyüşüyle Gençlik Parkı nikah dairesinden içeriye girmek üzereydi. Birden döndü, kalabalığın arasında beni gördü. Elindeki pembe gül buketini fırlatıp attı bana. Buketi havada yakaladım. Bir yerden bir zil çalmaya başlamıştı. Gözlerimi açtım. Otel Kalimnos'taki odadaydım. Sen yanı başımda uyuyorsun. Bir an bu eşsiz düşü düşündüm. Marilyn Monroe hiçbir fotoğrafında, posterinde, filminde ne bileyim ben hiçbir yerde o denli mutlu görmemiştim. Kalktım, lavaboda yüzümü yıkadım. Sen yataktan fırladın, gözlerin uykuluydu. Bavulumuz zaten hazırdı. Duvarları renkli, çiçekli, bu eski otel odasına son bir kez daha baktık. Balkona çıktık, dışarıya bir göz attık. Ay batmıştı, hava hala ılıktı. O eşsiz eğlence bitmiş, sokaklar sessizleşmişti. Deniz karşımızda pırıl pırıldı. Kıyıdaki lokantalar boşalmış, masalarda tek tük sarhoş kalmıştı. Onlar da kimselerin anlamadığı bir şeyleri anlatıp duruyorlardı. Gürültü çıkartmamaya çalışarak dar merdivenlerden aşağı indik. Otelci kadın bıraktığımız gibi uyuyordu. Pasaportları almıştık. Otel Kalimnos'u geride bırakıp boş sokaklarda bavulumuzu sürükleyerek akşamüstü geminin yanaşacağını öğrendiğimiz limana doğru yürümeye başladık. Limanda kafeterya doluydu. Çok konuşan bir ayşe isteyeni sıcak çorba veriyordu. Rıhtımın üstü uyku tulumlarını yere serip geminin gelişini beklerken açık havada uykuya dalmış yüzlerce hippiyle doluydu. Aralarına karıştık. 6 Aralık 1988 Ankara. Anıt mezarın yanında. Gel sevgilim. Her şeyi sen anlat bana. Her şeyi senden duyayım. İkimizin yaşadığı, ikimizin oluşturduğu, bizim yalnızca bizim olan bu dünyanın bitişini senden dinleyeyim. İnan ki şu an çektiğimden çok daha az acı çekerim. Ne çok ses karışıyor şu bizim zavallı yitik sevgimize. Telefonlar, aradakiler, iş bitiriciler, sonu hızlandıranlar, akıl verenler, yönlendirenler, laf taşıyanlar. Ne çok ses karışıyor sevgilim bir bilsen. Kulaklarım uğulduyor, başım dönüyor. İkimiz kurmuştuk şu dünyamızı. İçinde yaşayıp gidiyorduk. Bir tek senle ben karşı karşıya gelemiyoruz. Bir tek ikimiz karşılıklı uzun uzun konuşamıyoruz. Bu öykülerim kendimi korumak için bir kabuk değil. Nasıl olabilir ki? Kendimi açıyorum sana. Ben yalnızca sana sesleniyorum. Onca anının ve yoğun duygunun arasından yolumu bulmaya çalışıyorum. Sen gel, her şeyi anlat bana. Anlatacak bir şey yoksa bile anlat. Bir kez daha anlat, ne çıkar? Öte yandan benim garip bir umutla koştuğum falcılar, medyum, ufuk tepedeki hocalar hep bir şeyler anlatıyorlar. Tuhaf bir karanlığı yarmaya çalışıyorlar ya, artık usandım oralara gitmekten. Çevrene bak, işte seninle Pamukkale'deyiz. Akşamüstü vardık oraya, güneş çoktan battı. Kalıntıların oralarda dolaşıyoruz. Ne denli sessiz burası değil mi? Sanki bu dünyadan çıktık başka bir dünyadayız. Ne kadar yorulmuşsun tüm yıl. Ilık su dolu havuza girdin. Öylece taşa yaslanıp durdun. Tüm yılın çalışmalarının, koşuşturmalarının, gece nöbetlerinin yorgunluğu gövdenden akıp gitsin diye bekliyorsun. Havuzun kenarından izliyorum seni. Sen havuzun içinde köşede öylece kıpırtısız duruyorsun. Öyle iyi anlıyorum ki seni. Senden, gövdenden usul usul çıkan bir yorgunluk bulutunu görür gibiyim. Bir keresinde Pamukkale'de Olgo adlı bir pansiyonda kalmıştık. Almancılar işletiyorlardı orayı. Daracık taşlı yola karanlıkta arabayı zar zor sokmuştuk. Eşyalarımızı içeriye balkondan taşıyıp termostaki sıcak suyla beraber Nescafe yapmıştık kendimize. İlkbahardı. Odamız geniş ve serindi. Gece benim bacağım ağrımıştı. Ne tuhaf, ilk ve son kez ağrıdı o bacak. Nemden ağrımış olmalıydı. Odamızın dışındaki masada Alman gençler tavla oynuyor, sohbet ediyorlardı. Şimdi gel benimle. Pamukkale'de gece başladı. İncin yok çevrede. Eski kentin kalıntıları gecenin karanlığında da yoğun, gözlerimiz alışınca görebiliyoruz onları. Dev kemerler, yüksek merdivenler, mermer sütunların üstüne yerleştirilmiş lahitler. Selveli bir tepeye doğru uzanan antik taşlardan yapılmış yol. Öte yanda sessiz oba. Aysız bir geceydi sevgilim. Bir anıt mezarın yanındayız. Sen ispirt ocağını yaktın, su kaynatıyorsun. Araba yanı başımızda. Çok uzaktan bir motelin yeşil neon ışığı görünüyor. Ama o bile bozamıyor bu görkemli sessizliği, karanlığı. Sevdiğim, keşke orada mı ölseydik? O anıt mezarın yarı yakık lahitinin birden üstümüze çökmesiyle oracıkta yitip gitse miydik? Ama ondan sonra ne çok şey yaşadık. Ne çok kez mutlu olduk, heyecan duyduk, özlem çektik. Kumların üstüne oturdum. İspirto ocağı önümde yanıyor. Bu koyu karanlığın içinde çiğ gibi bir ışığı var. Ama her şey çok güzel. Gel yanıma otur. Böyle bir anı hiç unutma çünkü eşsiz bir zaman dilimi bu. Dev bir sahnede gibiyiz. Yalnızca ikimiz varız. Birbirimizi ne çok seviyoruz. Gel kumların üstüne yanıma gel. İnsan yaşamındaki değişik alanlardan biri işte bu. Az sonra motele gidip yatacağız. Birbirimize sarılıp uyuyacağız. Sabah eşyalarımızı toplayıp yeniden yola koyulacağız. Bu geceyi, bu sessizliği, bu anıt mezarın dibindeki duyguları bir daha hiç yakalayamayacağız. O tılsımlı geceden uçarak uzaklaşıyorum. Garip, yalnız bir yarasa gibi kanat çırparak karanlıkların içine dalıyorum. Artık yalnızım sevgilim, yapayalnızım. Bir öksürük beni kendine getiriyor. Bir sinema salonundayım, koltuğa gömülmüşüm. Işıkları yavaşça kararan salona göz gezdiriyorum. Tek tük öğrenci var çevremde. Dönüp bakıyorum. Yanımdaki koltuk boş. Sen yoksun. Film başlıyor. Ekranda ufuk tepeli hocayı görüyorum. Hayretler içindeyim. Hoca bana bakarak konuşuyor. El sözüne bakmış, uzaklaşmış. Ana adı, baba adı, senin adın, onun adı. Bir şeyler yazıyor hoca. Gene o köşedeki ufak sedirde bir ayağı altında öylece oturuyor. Dua kağıtlarını hızlı hızlı yazıyor. Sahne değişiyor. Arkadaşlarımı görüyorum. Ayten ve Gülben. Kahve masasının kenarına oturmuşlar. Ekrandan bana bakıyorlar. Unutmayı başlatma düğmesine bastın mı? Unutmayı başlatma düğmesine bastın mı? Diye bir ağızdan sesleniyorlar. Sahne değişiyor. Evine gittiği medyum hanımı görüyorum. Gözleri gözlerimde. Artık unutun onu. Bana hep böyle negatif mesajlar geliyor diyor. Perde kapanıyor. Köşeden bir kadınlar korosu giriyor sahneyi. Bitti bu aşk, bitti bu aşk. O her şeyi bitirdi diye bir şarkıya başlıyorlar. Neşeli görüyorum yüzlerini. Şaşkınım, artık dinlemek istemiyorum. Çıkıp gideceğim sinemada. Birden kayışlarla koltuğuma bağlanmış olduğumu fark ediyorum. Dehşet içindeyim. Sevmenin bedeli bu mu? Haykırmak istiyorum, sesim çıkmıyor. Kadınlar korosu şimdi tam sahnenin önünde. Tiz perdeden şarkılarını bitiriyorlar. O kafasında bitirdi her şeyi. Kendi yolunda koşuyor. Koşuyor, gidiyor. Nedeninden sana ne? Sana ne? Selam verip sahnenin yanından içeriye giriyorlar. Koltuğumda kıvranıyorum. Kollarımı, belimi kavrayan kayışları çözmeye çalışıyorum. Boşuna uğraşıyorum. Yerime mıhlanmışım. Kan ter içindeyim. Ekrana yeniden ışık düşüyor. Ufuk Zebeli Hoca gözüküyor. Elinde bir kağıt. Yanında medyum hanım. Şimdi haberleri veriyoruz diyor hoca. İki sevgili bir ay önce ayrıldılar. Bu 3,5 yıllık dolu dolu geçen beraberliğin bitme nedenini kadın anlayamıyor. Medyum devam ediyor. Kadın acı çekiyor. Olaya yanıtlar bulmaya çalışıyor. Sayın izleyiciler, acaba bunca üzülmeye değer mi? Bir kadın erkek ilişkisi her an bitebilir. Hoca medyumun kaldığı yerden devam ediyor. Kadına erkeğin çok kararlı, mutlu ve huzurlu olduğunu arkadaşlarınca bildiriliyor. Hiç üzüntülü olmadığı defalarca anlatılıyor. Son bir hamleyle belimi tutan kayıştan kurtuldum. Fırladım koltuktan, çıktım sinema salonundan dışarıya. Soluk soluğa kalmışım. Kızılırmak sokağının oralarda bir yerde olmalıyım. Usulca bir ara sokağa saptım. Bir büfeden bir şişe su aldım, bir vermidon yuttum. Dayak yemiş gibiyim, her yanım ağrıyor. Bir arabaya atlayıp eve geldim. Açtım kapıyı, daldım içeriye. Odama girdim, uzandım yatağımın üstüne. Bugün yaşamak ne zor bir bilsen. Birden kulağımın dibinde senin sesini duydum. Çevirdim başımı. Oracıktaydın işte. Gece lambasının yanındaydın. Küpelerimin yanında duruyordun. Ufacıktın, parmak kadardın. Elim uzattım, avucuma çıktın. Sevgiyle baktım sana. Geleceğini biliyordum sevgilim dedim. Öyle mutluyum ki şu an. Bugün neler oldu bir bilsen. Ne ürkütücü şeyler. Ama sana anlatmayacağım, boş ver hepsini. Gel, yastığın üstüne yanıma yat dedim. Geldiğin yastığın üstüne kulağımın yanına yattın. Dudaklarımla dokunuyordum sana. Küçücük gövdene, başına, gözlerine. Canım insanım benim. Yorulmuşum. Uyursam bağışla. Yüreğimde acı var. 8 Aralık 1988 Ankara. Av köşkünde bir yemek. Saçlarınızın rengi çok güzel. Teşekkür ederim. Buranın havası size iyi gelecek. Yüzünüzün solgunluğu 2 günde kaybolur. Üzüntüleri atmak, acıları unutmak için en iyi şey değişikliktir. Av köşküne hoş geldiniz. Bu geceden tezi yok, yeniden gülmeye, eğlenmeye başlayacaksınız. Bana söylenenleri başımı sallayarak dinliyor, gülümsemeye çalışıyordum. Yaşlı ev sahibim Seyiz, av köşkünün genç delikanlıları beni trenden almışlar, köşke götürüyorlardı. Yürürken dağ havasını içime çekiyordum. Çoktandır yitirmiş olduğum o eski mutluluğumun ve iç rahatlığımın yerine bir tedirginlik gelip çökmüştü yüreğime. Önümden koşan beyaz köpeğe bakıyordum. Elimde ufak deri yol çantam, sırtımda nefti kadife pelerinim vardı. Dediğim gibi içim boğuntuluydu. Bana söylenenlerin çoğunu duymuyordum bile. Av köşkünün önünde evin genç oğlunun yardımıyla arabadan indim. Seyis bavullarımı içeriye koşturdu. Köpek kapının önünde neşeyle havlıyordu. Tüm çevre çam ormanlarıyla kaplıydı. Av köşkünün bahçesi görkemliydi. Mutlu bir zamanımda bu bahçede seninle birlikte olmayı, taşların arasından akan suların sesini dinlemeyi, bakımlı ağaçların altında dolaşmayı, yere çömelip gölgeliklerdeki mor menekşeleri ve ufacık mantarları izlemeyi ne çok isterdim. İşte bunları düşününce o anlatılması güç, acı ve çaresizlik yeniden yüreğime dolmuştu. Açılan kapıdan köşke girip uşağın ardından merdivenleri hızlı hızlı çıktım. Bana 2. katta bahçeye bakan bir oda ayrılmıştı. Odaya girip çevreye bir göz attım. Yüksek dantel örtülü yatak, köşedeki tahta komodin, dinlenmek için camın yanına yerleştirilmiş olan çiçekli koltuk, ince müslinden perdeler, başucumdaki ufak gece lambası, komodinin önünde bir ayna ve seramik bir vazoda kır çiçekleri. Her şey ne güzeldi. Uşak bavullarımı içeriye getirmişti. Pelerinimi çıkartıp dolaptaki askıya astım. Aynaya dalgın dalgın göz atıp saçlarımı düzelttim. Rengim çok soluktu, yüzüm zayıflamıştı. Bu ayrılığın acısını ne zaman atabilecektim içimden bilemiyorum.